İpek Yolu. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Öğle sonrasında buluştuk. Yine ana kumanda masamızda Serhat bizimle, ben Hülya Düzgün. Saat boyunca sizinle birlikte olacağım. Bugün yine hep birlikte tarih konuşacağız, geçmişe gideceğiz sizinle bu sohbet içinden. Şu anda içinde bulunduğumuz mevsime özel notlar çıkartacağız efendim. Kış mevsimini konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci bizimle, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, kış konuşacağız bugün.
Evet.
Dışarıdaki hava herhalde daha da soğuyacakmış önümüzdeki günlerde, meteoroloji öyle söylüyor. Tam bu sohbeti yapmaya uygun herhalde.
Evet, konsepte uygun.
Evet. Kış deyince tabii ne zaman başlar ne zaman biter diye söyleyeyim. Çünkü yani İstanbul için kış herhalde yeni yeni başlıyor şu görüntü itibariyle.
Şimdi bize mekteplerde öğretilenler şudur. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubat'tır. Fakat anlaşılmayan bir şey vardır. İşi kitabiye döktükleri zaman 21 Aralık'ta kış başlar, 21 Mart'ta kış biter. Mart'ın 21 günü kışta olduğu halde Mart kış ayı sayılmaz.
Evet.
Aralık'ın 10 günü kışta olduğu halde Aralık kış ayı sayılır. Bunu da anlamak mümkün değildir. Fakat şöyle anlamak mümkün. Anadolu'da Aralık kış ayıdır.
Tabii biz şimdi İstanbul'da belki kar doğru dürüst görmedik bu sene, birkaç evet. defa öyle serpiştirdi ama Anadolu haftalardır kar altında.
Tabii.
Hatta daha uzun süre.
İstanbul'un da hususi bir durumu var. Daha önce de bunu söylemiştik. Bulunduğu konum itibariyle İstanbul, gerek Boğaz, gerek Haliç, gerek Körfez'e olan yakınlığı, iki denizin arasında olması, tepeleri, topografik durumu, bunların hepsi bir araya, ormanları, hepsi bir araya geldiği zaman İstanbul'un kendine mahsus çok değişken bir mevsimi var. Bazen bakıyorsunuz şiddetli kışa maruz kalıyor. Bazen bakıyorsunuz her taraf kış içindeyken İstanbul çok ılıman bir Akdeniz şehri gibi yaşıyor. Yani New York'la aynı enlem dairesindedir. Madrid'le aynı enlem dairesindedir. İklimleri birbirine hiç benzemez. Bazen bakarsınız Londra gibi. Her zaman puslu, sık sık sisli bir şehirdir.
Bu sene öyle oldu.
Bu sene öyle oldu. Evet. Bu sene açık hava çok az oldu. Fakat sis İstanbul için iyidir. Sabahleyin sis varsa öğleden sonra hava açacak demektir. Başka yerde öyle değil. İstanbul'a mahsustur bu. Sabahleyin hava çok güzelse, berraksa öğleden sonra bozacak demektir. İstanbul böyle bir yer. Yani
İstanbul'un balıkçıları dermiş ki İstanbul'un havası perşembeden belli olur.
Evet, buyurun. Öyle.
Böyle bir meteorolojik tecrübeleri var demek ki.
Evet, doğru. Yani İstanbul hakikaten hiçbir zaman, hani derler ki yani tabiatı kadın gibidir. Kadınların nasıl tabiatı biraz değişken olur. Ne zaman üzülecekleri, sevinecekleri belli olmaz. İstanbul'u da çeşitli bakımlardan kadınlara benzetirler. Mevsimini de kadına benzetir. Fatin Gökmen öyle dermiş. Kandilli Rasathanesi müdürü. İstanbul'da bu körfez, yani İzmit körfezini kastediyor. Yalova körfezi İzmit. İki tarafta. Bu Boğaz, bu Haliç, bu tepeler, bu ormanlar olduğu müddetçe İstanbul'da hava tahmini hayaldir. İstanbul'da bir günde dört mevsim yaşanır. Biz yaşanır. İstanbul'da bir günde dört mevsim yaşanır biliyoruz. Yani kış, sonbahar, yaz ve ilkbaharın bir günde, tabii yani belki acıtet abartmalı gelecek ama bu dört mevsimi bir günde yaşandığını biz gördük İstanbul'da.
Tabii kar yağar, sonra güneş açar.
Paltınızı giyersiniz.
Yağar, tabii.
Sonra yağmura döner, sonbahar olur. Ondan sonra bir güneş açar, dersiniz bu ilkbahar havası gibi. Ceketinizi çıkarsınız, ondan sonra bir sıcak olur. İnanır mısınız? Ceket size fazla gelir. Sonra tekrar döner. Yani bir günde biz bunun yaşandığını İstanbul'da gördük. Başka yerlerde bunu görmek mümkün değildir. Bu İstanbul'a mahsus bir keyfiyet.
Ama şu var, Sayın Gökmen'in söylediğine belki ilaveten, hani ormanları hızla azalttığımız düşünülürse, körfezi hızla kirlettiğimiz düşünülürse, belki hava tahmini konusunda şansımız artıyor ama yaşama şansımız
tabii,
azalıyor.
Doğru. Yani Haliç, Boğaz, Körfez ve ormanlar eski ormanlar değil. Tepeler eski tepeler değil. İstanbul'da tepeler eserdi. Sonra hepsine yüksek yüksek binalar yapıldı. İstanbul mahalleleri Roma stili hava cereyanının sirkülasyonunun rahatça dönmesi şeklinde yapılan ızgara şehirlerdendi. Fakat topografik yapısı buna müsaade etmiyordu. Yangınlar şunlar bunlar derken öyle bir İstanbul'la mesela Fatih çok sıkışık bir semttir. 4 kat 5 kat müsaadesi verilmiş ve bitişik nizam. Yani
büyük bir hata bu zaten.
Yaşanacak bir şehir olmaktan çıkmıştır. Halbuki Fatih tepede kurulduğu için İstanbul'un en havadar yerlerinden birisiydi. Vaktiyle Sultanahmet'te Kadırga'da oturanlar ve astıma müptela olanlara Fatih'te ev tutun, Fatih'e gidin, orada rahatlarsınız derlerdi. Düşünün, bu 1930'lu 40'lı yıllarda böyleydi. Yani Sultanahmet civarının havası biraz ağırdır, rutubetli olduğu için. Burada yaşayanlar temiz hava için Fatih'e gelirlerdi. Şimdi Fatih yaşanacak yer olmaktan çıktı. Güneş doğuyor, batıyor, gören yok çünkü binalar.
Tabii o ara sokaklar o kadar kötü ki Fatih'te. Hani hakikaten güneş doğuyor, batıyor. Evet. Bir aydınlık değişikliği
çok semtlerde böyle. Fatih sur içinde mütena bir semt olduğu için bunu örnek verdik. Sonra bu yüksek binalar rüzgarı kesiyor, havayı kesiyor, güneşi kesiyor. Bunlar şehrin iklimini değiştiriyor. Sonra bu kadar çok insanın yaşaması, egzoz gazları, insanlar şehirde bir rutubet, bir kirli puslu hava meydana getiriyor. Bu da iklimi yakından etkiliyor. Yani İstanbul'un ikliminin Fatih Gökmen'den bu yana çok değiştiğini söylemek mümkün. Ama temel olarak bir belirsizlik her zaman var. Kış geliyor. Normalde kışın soğuk olur. Bakıyorsunuz kış yaz gibi geçiyor. Hiç yağmur yağmıyor. Kar yağmıyor. Bu enteresan bir şey. Bazen bakıyorsunuz kıştan gözünüzü alamıyorsunuz. İstanbul'da da kış çok problemli geçiyor. Çünkü insanların evleri, işlerine uzak, mektepler uzak, eskisi gibi değil. Onun için hayat çok zor cereyan ediyor. Yollar kapanıyor, insanlar bir yerden bir yere gidemiyor. Onun için kar yağması ayrı bir müsibet. Yağmur yağsa ayrı bir müsibet. Çünkü kanalizasyon sistemi bu şehrin, büyük şehri kaldıracak vüsatte, genişlikte değil. Sel baskınları işte yakın zamanda yaşadık. Sokaklar sular altında kalıyor, evlere sular basıyor. Yani İstanbul şehrine uygun bir şekilde şehirleştirilmemiş. Bu da son 50 senenin problemidir.
Hızlı büyümenin, hızlı ve kontrolsüz şehirleşmenin sonuçlarına katlanıyoruz. Şimdi biraz geçmişe döneceğiz. Şimdiki gibi değil. Şimdi mesela kar yağacak diye bekliyoruz. Sonbahar sonuyla birlikte bu sene kış nasıl olacak sohbeti başlıyor. Çok mu kar yağacak, az mı kar yağacak? Bu sohbet bir süre gidiyor. İlk soğukta eyvah bu sene kış çok olacak diyoruz. Sonra bakıyoruz hava biraz daha eyvah yağmadı bu sene gene böyle geçti diyoruz. Bu sohbet eskiden beri var mıdır yoksa İstanbul'da kış başladığı zaman artık kar şimdi, kesin olacak denir mi?
Şimdi şöyle. Yani eskiden çok kış vardı, artık yok sözü biraz sati bir söz. Dünyada mevsim periyotları vardır. 25 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 400, 500 yıllık, 1000 yıllık periyotlar vardır. Bu periyotlara göre mevsimler cereyan eder. Mutlaka bizim çocukluğumuzda ve daha öncesinde şiddetli kışlar vardı ama ondan önce de muhtemelen böyle karların yağmadığı kışlar olmuştu İstanbul'da. Muhtemeldir yani.
Şimdi önümüzdeki yıllarla ilgili İngiltere'de yapılan araştırma 30-40 yıllık bir mini buzul dönemi yaşayacağımızı, soğuk dönemi yaşayacağımızı gösteriyor. Şu anda da mesela Avrupa'da çok yoğun kar yağışı var, hava çok soğuk ve şu anda bizim hissettiğimiz yavaş yavaş Edirne'den itibaren gelmeye başlayan soğuk havada onun etkisi kar yağacak deniliyor, bekliyoruz. Eskiden tabii böyle meteorolojik tahminler yapmak, işte Avrupa'da kar vardı, Balkanlar'da vardı, kuzeyden geldi demek pek mümkün değil ama insanlar buna rağmen yine de meteorolojik tahminler yapmışlar. Mesela bir dönem yetişen meyveye, sebzeye göre kışın çok ya da az olacağına kanaat getirmişler.
Ayva mesela. Evet. Ayvanın çokluğu ve ayva çiçeklerinin açması mevsim habercisidir. Efendim bazı meyvelerin, sebzelerin çok veya az olması dediğiniz gibi kışa delalet eder. Bir de vücuttaki değişiklikler, yani ağrılar, sızılar, bunlar da yani kışın, mevsimin, yağmurun, karın habercisidir. Evet, dediğiniz gibi çok uzun süreli hava tahmini yapmak mümkün değildir ama eskilerin de kendine göre bir tecrübesi var. Bu tecrübe kuşaktan kuşağa aktarılan bir tecrübe. Havanın renginden, bulutların hareketinden, kuşların uçuşundan, gagalamasından onlar mevsimi çıkarabiliyorlardı. Bu bir tecrübedir. Bir de tabii eski takvimlerde hala yazıyor. Takvimlerde yazan işte koca karı soğukları, kara kış soğukları, ülke fırtınası, bunlar da eskilerin hafızasında yer etmiştir. Ona göre hareket ederler ve 3 aşağı 5 yukarı bu söyledikleri de çıkar.
Çıkar.
Yaşlılar efendim şimdi fırtına var. Evet, bakarsınız bir gün önce bir gün sonra ama mutlaka o fırtına çıkar. Bir de
hikayeleri de var
hatta. Var. Bir de böyle işte fırtına olduğu zaman ben dememiş miydim edasıyla o ailenin yaşlılarının zaten bunun normal olduğunu vurguladığı çok olmuştur. Şimdi İstanbul'da ve Anadolu'da Aralık ayı kara kış başlangıcıdır. Malum kış ve yaz günleri Hızır ve Kasım günleri diye ikiye ayrılır günler. Yaz ve kış günleri diye ikiye ayrılır. Bu günlerden işte yaz günleri, Hızır günleri bittiği zaman Kasım günleri başlar. Kasım ayının da zaten Kasım ayı taşımasının sebebi budur. O ayların isimleri başkaydı. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarının 1945 yılına kadar başka isimleri vardı. Çok kişi hatırlar. O yıllara yetişenler tabii hatırlar. Epey zaman olmuş çünkü. Ekim ayının adı Teşrin-i Evvel veya ilk Teşrin, birinci Teşrin. Kasım ayının adı ikinci Teşrin veya Teşrin-i Sani. Aralık ayının adı ilk Kanun veya Kanun-u Evvel. Ocak ayının adı ise ikinci Kanun veya son Kanun veya Kanun-u Sani idi. Yıl Mart ayında başladığı için bu Ocak ayı yılın 11. ayı oluyordu. Şubat ise son ayı oluyordu. Kasım günleri, Hızır günleri yaz ve kış günlerini az çok belli eder. Gün ikiye, yıl ikiye bölünür. Anadolu için söylüyoruz. Kasım günlerinin başlangıcı kış günlerinin başlangıcıdır. Kışın ilk ayı bizim Aralık dediğimiz kara kıştır. Anadolu'da Aralık ayına kara kış derler. Kara kış şiddetli soğukların, fırtınaların tipinin olduğu, kar yağışlarının göründüğü bir aydır.
Bu ay zaten insanların pek evden de dışarı çıkmazlar.
Çıkmazlar. Bu umumiyete 40 gün sürer. Aralık 30 gündür ama bu kara kış 40 gün sürer. Ocak ayında ikinci bir soğuk ay. Zemheri başlar. Zemheri cehennemin tabakalarından bir tabakadır. Burada şiddetli soğuklarla azap edilir. Şeytan ve avanesi ateşten yaratıldığı için zemherir denilen cehennemde onlar azap göreceklerdir. Şiddetli soğukla.
Zıttıyla yani.
Zıttıyla. Evet. İşte insanlar da bu Ocak ayındaki şiddetli soğukları, burada kardan tipiden ziyade şiddetli ayazlar ve soğuklar vardır.
Yani yaklaşmakta olduğumuz günler, evet, o zaman diyelim.
Buna da zemheri denir. Zemheri de 30 ila 40 gün arasında sürer. İşte bu iki kış ayı 40'ar günden 80 gün, yaklaşık 3 ay kışın en şiddetli aylarıdır. Hatta eskiden çok güzel kadınlara da zemheri derlerdi. Yani zemheri soğuğu gibi insanı çarpıyor görüşte diye böyle derlerdi, zemheri hanım. Zemheri kızı diye bir kadın tanıdım ben de, annesine zemheri derlermiş. Ben şaşırdım, niçin zemheri diyorlar diye. Meğer annesi çok güzel, evet, çok güzel. Çok güzel bir hanımmış. Kaymakam diye bir hanım tanıdım mesela. O zaman kadınlar kaymakam olmazdı. O kadar bilgili bir kadındı ki kadıncağızın adını kaymakam koymuşlardı. Adını bilen yok. Kaymakam teyze.
Yani bilgili, tecrübeli, evet, her şeyi bilen, çıkan.
Bilhassa böyle insan, kadınların otoriter, bilmemesi beklenen kanuni işleri de bilen bir kimseye kaymakam, otoriter, kaymakam derlerdi. Böyle eskiden isimleri var.
Eskiden zemheri, böyle çok isim vermişler. Onu bir gün konuşuruz tabii, aslında. Tabii. Hani neden geldiğini bilmediğimiz.
Tabii. Yani insanların, zaten kadınların daha çok, erkeklerin de hiçbir hakiki ismiyle bilinmez. Herkes lakabıyla bilinir. Yiğit lakabıyla anılır derler. Hanımlar için de böyledir. Zemheri bittikten sonra Şubat ayı. Eskilerin gücük dediği, gücük denme sebebi iki kısa gün kısadır diğer aylardan. 28 veya 29 çeker.
Bu bile bir, düşünsenize 28 gününüz var.
Evet.
İki gün için, hatta belki de bir gün için bu sıfatla anılıyorsunuz.
Evet, gücük diye anılır. Evet. Evet, ve küçük görülür hep Şubat ayı. Onunla ilgili işte hikayeler, fıkralar anlatılır. Efendim Şubat için ağlasan da yaz, gülsen de yaz derler. Şubat ayı çok soğuk geçmez. Karlar erimez. Yine hava soğuk olur. Fakat güneş olur daha çok. Kar fazla yağmaz. Tipi fırtına fazla olmaz Şubat ayında. Zannetmeyin ki kış bitti, yaz geldi. Ardından koyu bir Mart var. Mart İstanbulluların ve Anadolluların en sevmediği aydır. Çünkü Mart, şimdi kara kışı biliyorsunuz, zemheri biliyorsunuz. Her gün soğuk, her gün kar, normal, ama Mart öyle değil. Mart bir gün soğuk yapar. Ertesi gün kar yağar. Sonra tipi olur. Üçüncü gün güneş açar. Ondan sonra yağmur yağar. Derken hava soğur. Buz donar. Tekrar erir. Ortalık çamur, balçık olur. Dolayısıyla Mart ayını eskiler sevmez. Bir de kış zaten uzun sürer. İnsanlar yakacaktan usanmıştır. Şimdiki bir kömür yok. Tabii gaz hiç yok. Kalorifer yok evlerde. Saraylarda bile yok. Herkes soba yakıyor. Soba her evde yok. Odalarda mangal yanıyor. Mangal doğrusu ısıtmaz.
Bıkmışlar artık.
Bıkmışlar.
Kıştan.
Sobadan önce zaten ocak yanıyor. Bıkmışlar. Evler eski şey değil çok fazla. Hele eskidiği zaman ahşap evler. Yel vuruyor, sel üfürüyor derler. Yani tamir ede ede baş edemeyiz derlerdi eski ahşap ev sahibi. Sen. Devamlı çatının aktarılması lazım. Aralara bir şeyler konması lazım. Yani ahşap ev devamlı yıl geçtikçe 100 yıldır zaten ömrü. 100 yıl sonra sökülüp yenisini yapılması lazım.
Yeniden.
Ama yani o da mümkün değil. Evet. Çok zor, masraflı, kolay
neydi
değil.
Neydi içinde yaşarken bir ahşap evi?
Bir de o var. Çok zor. Çok zor. Ben çok kişinin bu sebeple evini boşalttığını bilirim. Ahşap evini boşaltıp apartman dairesine gittiğini bilirim. Yani sırf bu sebeple.
Dışarıdan bakıldığında o mis gibi doğal, işte rahat ahşap ev diyoruz ama.
Benim teyzem vardı,
bir
öyle derdi.
Bir kış geçirmek lazım.
Yani şimdi dışarıdan baktım bir yeşil türbe, içerisine girdim estağfurullah tövbe derdi. Aynı bu şekilde merdivenler gıcırdar, tamir etmek kolay değil. Yani evin yıllar geçmiş evde bu sebeple çok eser. Yani oturursunuz fırtınalar eser. Rüzgar. O filmlerdeki gibi. Devamlı camların önlerine, kapıların altlarına bezler konur. Kış odaları mutlaka yapılır. Duvarlarına halılar malılar asarlar. Yani zahmet, affedersiniz, helaya gitmek bir ölümdür.
Evet,
yani kesinlikle. İçeride bile olsa helaya gitmek bir ölümdür. Mutfak yine öyle. Fakat hela daha kötüdür. Çünkü
tabii
mutfakta
yemek yapmak çok...
Yemek yapıldığı için biraz ısınıyor ama yine de soğuk.
Uzun
kadıncağızlar
süren, evet.
Mutlaka kapılarda hırkalar, yelekler asılıdır. Sıcak odadan çıkılırken onlar giyilir. Ayakta patikler, kış ayakkabıları. Bunlar zahmetli bir hayat. Yani kadınlar için
kış
de zor.
Kış giysisi de çok yıkamak tabii, zor, kurutmak zor.
Kat kat giyiliyor. Kaputüne hırkalar, yelekler. Eskiden şimdiki gibi örgü, hırka, yelek fazla yok. Kaputüne yapılır. Kadifeden, çuhadan, yünlü kumaşlardan. İçine pamuk veya yün doldurulur. Kaputüne kaba kaba. Çok zarif değildir onlar. Sıkıntılı. Yani devamlı hava cereyanları var. Bir hayli zahmetli bir hayattır. Çocuklar ve erkekler belki çok etkilenmezler ama kadınlar için sıkıntılı. Evde devamlı hareket var.
Evet.
Bir de eskiden her evde, şehir içinde de atlar var, hayvanlar var, ahıra inilecek onlar. Yani kış zahmetli bir. Dışarı çıkacaksınız. Her sabah eskiden kar yağardı. Evleri kapatırdı. En azından birinci katı kapatırdı. Bir metre, bir buçuk, iki metre yağardı. Ne yapacaksınız? Sabah kalkıyorsunuz ki kapınızın önünde bir kar yığını. Elinize küreği alacaksınız sabah köründe.
Erkek yapacak.
Erkek herhalde. Yapacak tabii. Kadın yapamaz. Erkek
yani,
yapamaz. Yok yok, şimdi şöyle.
Anadolu'da.
Eski Osmanlı hayatında, Anadolu'da da öyledir. Bu sonradan çıkmıştır kadınların çalışması. Anadolu'da çok erkekler ölüp de harplerle, Anadolu'nun sosyal düzeni değişince kadınlar çalışmak zorunda kalmıştır. Anadolu'da ve İstanbul'da hiçbir zaman kadınlar çalışmaz. Tarlada falan çalışmaz. O tarlada çalışan cefakar Anadolu kadını imajı sonraki yıllara aittir.
Mesela Karadeniz, bazı bölgeler için bu daha çok söylenir ya, Karadeniz erkeği için de söylenir. İşte Karadeniz erkeği tembeldir. Nasıl olsa kadınlar çalışır.
Karadeniz erkeğinin tembelliği şöyle. Karadeniz erkeği, Karadeniz çok kıraç bir yerdir. Arazi çok azdır. Karadeniz insanları doyurmaz. Onun için devamlı nüfus vermiştir. Fatih Karadeniz'den çok kişiyi Rumeli'ye yerleştirdi, İstanbul'a yerleştirdi. Karadeniz'den İstanbul'a nüfus akımı hala devam etmektedir. İstanbul'da en yabancı kalabalık nüfus Karadenizlilerdir. Doğu ve Batı Karadeniz, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Trabzon, Giresun, Rize İstanbul'un ahalisinin ekseriyetini teşkil eder. Çok kişi Doğulular zanneder. Hayır, Karadenizlilerdir. Çünkü Karadeniz'in nüfusu çok azdır. Bu Karadenizliler önce kayıkçılık, balıkçılık veya başka işlerde, inşaatlarda çalışmak üzere İstanbul'a geliyorlar. Yazın memleketlerine gidiyorlar. Kışın geliyorlar, yazın memleketlerine gidiyorlar. Peki geride tarlaları kalıyor, bahçeleri kalıyor. Kim uğraşacak bunlarla? Hanımları uğraşıyor. Hanımlar ekiyor, hanımlar biçiyor. Yazın adamcağız gelmiş zaten bir ay, iki ay memleketine. İşte tarlayı marlayı...
Zaten yazın çok fazla yapılacak
bir şey
varsa mahsul toplanıyor. O da Karadeniz.
İşte onun için Karadeniz hanımları alışmışlar bu çalışmaya. Sonradan Karadeniz erkekleri yerleşik hayata geçince burada bu hayatı devam ettirmişler. Karadeniz erkeğinin tembelliği buradan gelir.
Ya tembellik değil, şartlara uyum sağlamak.
Şartlara uyum sağlamak bana. Evet. Zamanla böyle olmuş.
Kısa bir ara verelim. Karadenizler bize gücendiler herhalde. Onlara birazdan vereceğimiz haberler var. Özellikle kış nasıl geçerli diye konuşacağız. Efendim tabii biz burada soru sorarken onu da hatırlatalım. Genel olarak düşünün, ilenleri soruyoruz. Asıl tabii merak ettiklerimizi Ekrem Bey cevaplıyor. Kısa bir ara rica ediyorum, sonra tekrar buradayız.
Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz. Ailede herkes birbirinin sağlığını, Orjin Ağrı ve Romatizma Kremi hepinizin sağlığını düşünür. Orjin Ağrı ve Romatizma Kremi ile masajlayın, rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 1313 orjinhijyen.com.tr.
Sigorta Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Kahvaltının neşesi okyay, sofranızın lezzeti okyay. Hem sağlıklı hem de hesaplı, helvada okyay, tahinde okyay. Doğal beslenmenin kaynağı okyay.
Mekanlarınıza farklı bir soluk getirecek kapı. Tutkunlar çelik kapı. Kapı gibi kapı. 0212 444
arşiv 067, tutkunlar.com.tr.
Dumansız hava sahamız genişledi. Halkın ortak kullandığı tüm kapalı alanlar %100 dumansız hava sahasına dönüştü. Kafeler, kahvehaneler, eğlence mekanları, barlar, restoranlar gibi ortak kullanıma açık tüm kapalı alanlar da artık %100 dumansız hava sahası. Havanızı koruyun. Sağlığınızı pazarlık konusu yaptırmayın.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Sigirite.
Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil kaplıcaya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226-531-10-0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Soğukları, kar, kış soğuklarını konuşuyoruz. İstanbul'da kar ne zaman yağacak belli olmuyor şimdi.
Evet.
Mesela hep böyle yeni bir yıl başlarken kar yağacağına dair bir umudumuz, bir heyecanımız olur. Zannediyorum bu Amerikan filmlerinin de etkisiyle, hani o onların verdiği imajla doğru orantılı. Tam tersi, çok az yeni yılda, çok az yılbaşında kar yağar. Ama bunun dışında uzun süre kar yağdı, yerden kalkmadı, Boğaz'ın, Haliç'in dondu. Tarih kitaplarında yazıyor. Üstelik bu yakın tarihte de olmuş. Yani sadece Osmanlı döneminden değil, Cumhuriyet döneminden de bahsedersek eğer, yakın tarihte de İstanbul'un, Boğaz'ın, evet, Haliç'in donduğunu biliyoruz.
Doğru. Yani daha önce söyledik, İstanbul soğuk kuşakta olan bir memleket. Yani bir Akdeniz şehri değil. Bu akıntılar, bu tepeler, bulunduğu pozisyon itibariyle Balkanların dibinde. Zaten bütün hava raporlarından hatırlayın. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi bu İstanbul'u kontrol altına alıyor. Şimdi bu tarihte çok şiddetli kışlar olmuş İstanbul'da. 1030, yani yaklaşık 1618-19 yıllarına denk gelecek bir tarih olsa gerek. 1060'da, yine bundan 30 sene sonra yaklaşık. Tabii hicret tarihle milat tarihi çevirmek kolay değil, önümüzde çizelge yok. Hı hı. Bu daha ziyade 17. asır başlarıdır. Sultan Osman zamanı, arkasından Sultan İbrahim zamanı. O kadar şiddetli kışlar olmuştur. Bunlar iki kardeştir, Sultan Ahmet'in oğullarıdır. O kadar şiddetli kış olmuştur ki rivayete göre, tarihçilerin rivayetine göre Boğaz donmuştur. Zaten
bu Boğaz donmuştur'u nasıl anlamak lazım?
Zaten Haliç'in donduğu çok vaki. Yani Haliç daha sık donmuş.
Yani
da,
tarihini söylemeye bile gerek yok. Daha, evet, sık
donmuş. Ama Boğaz'ın
tamamen donmuş mu? Yoksa
şimdi şöyle,
akıntı.
Şimdi şöyle, bilim adamları diyor ki bir dakika diyor, yani Haliç'in ve Boğaz'ın donması mümkün değil. Yani akar su hüviyetindedir onlar. Donmaz. Evet. Burada dondudan kastımız şu. Haliç'in hususi bir durumu var. İçeride olduğu için yarısı balçıktır. Hı hı. Üzerindeki su da durgun bir su. Ve devamlı şehir atıklarının atıldığı bir su. Artık bir deniz akarsu hüviyetini kaybetmiş. Osmanlılar zamanında da böyleydi. Belki kirli değildi ama. Bundan dolayı yoğunluğu artmış. Donması kolay. Donmak demek üzerinde buz tabakaları teşekkür ediyor. Hı hı. Sular akıyor, dereler akıyor. Devamlı buz gibi sular akıyor. Bunlar sonra o derelerden karlar geliyor. Bunlar bu şeyin üzerine tutuyor Halil'cim. Bu normal. İşte bunun benzeri Boğaz'da da oluyor. Şiddetli Tuna Karadeniz'e dökülür. Tuna Avrupa'nın ortalarına kadar gelir. Tuna geniş bir ve debisi kuvvetli bir akarsudur. Çok muazzam kar kütlelerini Karadeniz'e veriyor. Karadeniz zaten soğuk bir deniz. Karadeniz'den bu kitleler Boğaz'a giriyor.
Erimeden.
Boğaz dar, erimeden tabii. Hava soğuk, çok soğuk. Boğaz'a giriyor. Boğaz'da bu kitleler birikiyor. Arkadan geldikçe itiyor, arkadan geldikçe itiyor. Boğaz Marmara girişine kadar bu kar kitleleriyle sıkışarak kalıyor.
1954'ün Şubat'ından
aynısı olmuş. Evet. 1954'te bizim bunu yaşayanları ben gördüm. Biz yaşamadık ama yaşayanları gördüm. Hatta üzerine çıkıp resim çektirenler var. Evet. Çektirenleri, görenleri gördük. Biz korktuk, çektirmedik ama çektirenler oldu. Karşıya yürüyerek geçenler oldu. Daha önce de geçmiş zaten. Diyor 1030'da derya dondu. Ben deniz geçtim diye adam şair şiir bile yazmış. Akdeniz dondu. Ben deniz geçtim. Yani ben deniz iki manaya da geliyor.
Burada geçtikleri yer herhalde Üsküdar'la Sarayburnu arasında.
Sarayburnu Üsküdar arasında geçmişler, evet. Anlatılan o. Boğaz'ın daha dar yerleri var yukarıda ama zannediyorum bu geçilen yer köprünün altıdır. Köprü tarafından geçilmiş. Zaten resimler de onu gösteriyor. Yani çekilen şimdi, resimler o taraftandır.
Fotoğraflara da bakıyorum ben arada, evet. Bununla ilgili bir araştırma yaptığımda. Hakikaten bakıyorum hani geniş yerinde bile kayıklar artık içeride kalmış. İnsanlar evet. Boğazın üzerinde yürümüşler.
Bu enteresan bir şey tabii. Boğazın donması her zaman olmuyor ama olmuş. Yani bu kar kitlelerinin donması. Altında su akıyor. Ama o kadar soğuk ki üzerindeki kar kitleleri erimiyor. Güneş yok. Hava suhunet düşük. Onun için bu kar kitleleri uzun müddet burada kalmış. Ondan sonra havanın ısınmasıyla erimiş. Kitlevi olarak kalmış ama Boğaz'ın tamamının artık donduğunu söylemek mümkün değil. Ama bu bir müddet kalmış bu kar kitleleri.
Mart'ın sonuna kadar
evet,
hemen
kalmış.
Kalmış. Şimdi tabii eskiyi düşünelim. Boğaz donmuş. İstanbul bir liman şehri. Boğazı donduracak kadar soğuklar var. Demek ki Balkanlar'da, Karadeniz'de ciddi bir kış yaşanıyor. Dolayısıyla İstanbul'un gıdasının, ki dışarıya bağımlı olduğunu hep söylüyorsunuz, biliyoruz. Gıdasının az gelmesi, gelememesi. Dolayısıyla fiyatların yükselmesi, kıtlığın başlaması, kış günü ki enerjiye daha çok ihtiyacımız var. Açlığa daha az tahammüllü evet. oluyoruz. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı, bir sosyal sıkıntıya
evet,
yol açıyor.
Şimdi yani insanlar Boğaz donduysa dondu, ne yapalım yani derler.
Seyrederiz, karşıya
geçeriz. Ama işte eski düzeni bilenler öyle söylemezler. İstanbul dediğiniz gibi büyük bir şehir, metropol. İstanbul'un etrafında evet su kaynakları var, evet hayvanlar besleniyor, köyler var, evet meyve sebze ekiliyor ama bunlar İstanbul'u beslemekten çok
kaç
uzak.
Gün?
Ne kadar olacak yani. Devlet öyle bir sistem kurmuştur. Gerek sur içi gerek sur dışında belli yerleri sebze meyve ziraatine tahsis etmiştir. Yakın köylere hayvan besleme mükellefiyeti yüklemiştir. Yani hayvanlar beslerler, İstanbul'a satarlar. Hayvanlar el konulmaz. Ama bu dediğiniz gibi şehri çok kısa bir süre ancak ayakta tutuyor. Yani pahalılık olmasın diye yapılıyor bunlar. Bu makro düzeyde bir tedbir değildir. Mikro düzeyde bir tedbirdir. Yani şehirde baktınız ki et pahalı oluyor. Hemen köylerden eti getirirsiniz.
Bir ama bu müdahale yani.
Geçicidir ama. Şimdi Boğaz donmuş. Gemiler gelemiyor. Tuna'dan muazzam gemi geliyor. İstanbul'un buğdayı, koyunu, sebze meyvasının çoğu Rumeli'den geliyor. Bulgaristan ve Romanya ovalarından geliyor. Sonra meyvasının, sebzesinin çoğu Bursa tarafından geliyor.
Şimdi
Bursa
daha fazla deniz ticareti var galiba eskiden.
Tamamen deniz ticareti. Kara ticareti yok. Yollar zaten muntazam işlenecek yollar değil. Çünkü zaten otomobil yok. Yani en konforlu binek arabası fayton kupa. Yani onun için muntazam yollar olacak değil. Kar kış fazla, yollar kapanıyor. Aşmak kolay değil. Tayyare yok. En çok gemi nakliyatı yapılıyor. İstanbul'un bütün nakliyatı gemiyledir. Hatta İstanbul'dan İzmir, Beyrut, İzmir, Antalya, Beyrut, İskenderiye gemi çalışır.
Ben İstanbul'un bir fotoğrafını gördüm. Üstelik de hani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi Eminönü, yani İstanbul Limanı sıra sıra
evet,
gemi dolu.
Gemiler dolu.
Yani denizi göremiyorsunuz. Çoğu, şimdi artık evet, şehir evet. hatlarının yanaştığı yerlerde
Doğru.
denizi göremiyorsunuz.
Liman oraydı zaten. Gemilerin yanaşma limanı orasıydı. Şimdi muazzam yük gemileri var. Muazzam yolcu gemileri var. Bir gemi çıkıyor İzmir tarafına gidiyor. Bir gemi çıkıyor Karadeniz tarafına gidiyor. Yol boyu Samsun'a uğruyor. Giresun'a uğruyor. Trabzon, Rize, Batum'a uğruyor. Yani ve bu her gün bu. Bu gemiler devamlı çalışıyor.
Şimdi yok mesela,
şimdi yok,
o güzel yani.
Maalesef.
Ne yazık değil
evet,
mi?
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ama ne balıkçılığından istifade ediyor Türkiye, ne nakliyatından. Bu çok enteresan
deniz
bir şey.
Deniz sporları deseniz o
da yok zaten.
Şey.
Enteresan bir şey. Türkiye'nin durumu enteresan. Şimdi İstanbul onun için çok cafcaflı bir liman. Ve bu bölgenin en ileri Selanik, İzmir, İstanbul. İstanbul çok gelişmiş bir liman. Beyrut, İskenderiye bunlar limanlar. İstanbul çok gelişmiş ve bütün Anadolu'yu besleyen bir şehir aynı zamanda. İşte kış olduğu zaman limana gemiler yanaşamıyor. Yanaşamadığı zaman İstanbul'a zaruri gıda maddeleri Gelemiyor. Gelemediği zaman İstanbul'da pahalılık oluyor. Pahalılık olduğu zaman muazzam içtimai huzursuzluklar doğuyor. Halkı ayaklandırma derecesine varacak huzursuzluklar oluyor.
Ki oluyor da.
Ve olmuştur da. Evet. Yani Sultan Osman'ın tahttan indirilmesinin sebebi böyle bir kıştır. Ve kardeşi Sultan İbrahim'in tahttan indirilme sebebi de yine böyle bir kıştır. Yani halk o kadar bezmiştir ki kıştan, bunu bir uğursuzluk olarak görüp kabahati padişaha atmıştır. Adet öyledir zaten. Padişahın bir suçu yok. İstanbul'un odun bakımından zengin. Etrafı ormanlarla kaplı. Fakat esas İstanbul'u yakacak olarak kullandıkları odunlar Zonguldak, Kastamonu, Sinop ormanlarından geliyor. Gemi yoluyla geliyor, deniz yoluyla geliyor. Onlar da yanaşamıyor. Karayolu zaten mümkün değil. Yani Bolu Dağı, diğer yerler.
Şimdi kardan bile zaten geçmiyor. Zor değil mi?
Kışın? Çok zor. Mesela vaktiyle Sultan Aziz zamanında İstanbul, Ankara'da büyük bir kıtlık olmuş. Sultan Abdülaziz hemen şehirden, İstanbul'dan Ankara'ya bir şeyler zahire yüklemiş. Hayvanlara, arabalara. Fakat arabalar Ankara'ya varamamışlar. Düzce, Bolu, Bursa, karlar içinde. Ve Ankara'da açlıktan ölenler olmuş. Çok muazzam acılı bir hadisedir.
Onun için, yakın tarih.
Yakın tarih. Onun için Osmanlı padişahları hep Sapanca Nehri ile Sakarya Irmağı'nı ve Sapanca Nehri ile İstanbul, yani Marmara Denizi'ni birleştirmeyi düşünmüştür kanallarla.
Deniz ticaretini yapabilmek
evet,
için.
Evet, ki buradan ince gemilerle Ankara'ya kadar ve dolayısıyla Anadolu'ya kadar her şeyi ulaştırmak ve getirmek mümkündür.
Tabii nehirler üzerinde, kanallar üzerinde de gidebiliyor ince tabii. Donanma. Yani biz ille de deniz deyince şimdilerde bizim pek akarsuları kullanmadığımız için.
Altı sati gemiler var. Bunlar denizin, suyun debisinin yüksek olduğu zamanlarda bu nehirler. Bir de eskiden şimdiki kadar çok baraj olmadığı için nehirlerin muazzam debisi vardı. Yani donanmayı geçirecek kadar debisi vardı Sakarya'nın, Kızılırmak'ın. Avrupa'da bunlar hep kullanılır ama Türkiye Avrupa gibi değil. Avrupa dümdüz. Türkiye öyle değil. Sakarya nehrini bağlamak çok zordur. Kaç kat aktarma yapılması lazım arada. Sular akacak. Yukarıya doğru. Kolay bir şey değil bu. Onun için bu teşebbüs kanunu Sultan Süleyman zamanından beri çok denenmiş. Fakat her seferinde akamete uğramış. Sultan 3. Mustafa bu çok üzerinde durmuş. Hatta kanallar kazılmaya başlamış ama Rus harbi mani olmuş. Para çok gidiyor yani.
Tabii bayağı ciddi bir masraftan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar yoğun kar yağınca arkasından da işte sosyal hayatı etkileyecek pahalılık ya da geçim sıkıntıları ortaya çıkınca hemen arkasından bir takım sebepler ortaya çıkmış. Ama bu sadece bize mahsus değil. İstanbul'un fethinden önce yaşanan yoğun kışlarda da Bizanslılar
evet.
Aynı şekilde bir takım sorumlular bulmuşlar.
Evet, aynı şekilde Bizanslılar da yani bu Katolik mezhebine geçme meraklılarını bu kışların, hatta İstanbul'da zaman zaman yaşanan zelzelelerin bir sebebi olarak görmüşlerdir. Eski cemiyetler kendi içinde yaşayan azınlıkları, buna Yahudileri dahil edebilirsiniz veya aynı mezhepten olmayan Katolikler için Protestanları, Protestanlar için Katolikleri kastedebilirsiniz. Bunların uğursuzluklarını sebep göstermişlerdir.
Aramızda onlar var ve başımıza bunlar
evet, bunların yüzünden gibi. Oluyor. Yani mesela Avrupa'da uzun yıllar Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgınının Yahudiler sebebiyle olduğu söylenmiş ve hükümetler Yahudileri sınır dışı etmiştir. Sırf veba salgınını önlemek için ama bu yeterli olmamıştır veba salgını. Bu giden Yahudiler vebayı başka yerlere de götürmüşlerdir. Sürülenler veba olmayan yerlerde hakikaten bu sefer sebep olmuşlardır vebanın yayılmasına.
Mecbur taşıyıcı oldukları için.
Taşıyıcı oldukları
kim
için.
Gitseydi aynısı olacaktı.
Evet yani Osmanlı toplumunda da elbette ki halkın içinde düştüğü mustar durumda bir sorumlu arayacağı tabidir. Yani artık padişahtan bilmişler ve padişahlar tahtını kaybetmişler.
Mesela 1740 Şubat'ında yine çok soğuk bir kış yaşanmış. Orada da yine padişahın...
Evet, Sultan Mahmut suçlandı. Evet. 1. Mahmut, evet.
Bir gün az oruç tutuldu evet. Ve ondan bu kış oldu evet. Demişler. Tabii bütün bunlar...
Yemişek ilanından olmuş. Şimdi eskiden hilale göre ilan ediliyor. O sene bir sene eksik tamamlanmış, bayram erken yapılmış. Herkes buna hamletmişti. Bir gün eksik tuttuk da Ramazan-ı Şerif'i tam tutmadık. Bu belalar bundan kaynaklandı şimdi, diye. Ama bu psikolojik bir durumdur.
Tabii bu her toplumda var. Evet. Biraz önce söylediğiniz gibi sadece kar, yağmur vesaire için değil. İnsanlar bunu yaşanan olayı bir ceza olarak değerlendiriyorlar. Ve mutlaka altında bir sebep arıyorlar. Ama insanın bunu kendinde öncelikle acaba bakması, bir
yok,
aynaya bakması
hiçbir zaman, gerekir. İnsan hiçbir zaman suçu kendinde aramaz. Bir de şunu söylemek lazım. Tabii afetler, açlık, tufan, efendim zelzele bunlar yani ille insanların yaptıkları kötülüklerden dolayı gelmez. Yani bunu böyle iki kere iki dört gibi izah etmek doğru değil. Evet din kitaplarında bir yer zulme başlamadıkça, zulüm demek başlarına kötülük yapmak, orayı helak etmez şeklinde ibareler vardır. Bu afetler de umumiyetle halkı zalim olan, doğru yoldan ayrılmış insanların başına verildiği söylenir. Fakat bu 2x2 4 değildir. Bazen çok iyi cemiyetlere de verilir. Yani kimse Allah'ın takdirini sorgulayacak durumda değil. Onun için hadiseleri bu kadar basite indirgemek doğru değil. Suçu kendinde aramak her zaman iyidir.
Önce bir aynaya bakacağız. Evet. Peki bu soğuk, kar, kış tabii evlerimizin düzenini de mutlaka değiştiriyordu. Giyim kuşamı da değiştiriyordu. Az önce içine yün konmuş, çok da yumuşak, zarif kumaşlardan yapılmamış kapitonelerin koruyucu olmasına gayret edilirdi. Bundan istifade edilirdi dediniz. Tabii bununla birlikte şimdi pek alışık olmadığımız manzaralar da yaşanırdı. Çoluk çocuk, herkesin üstünde kürk olduğu, evet, saltanat dönemi. Evet. Ama bakıyorsunuz ki hava soğuk ve alım gücü de çok düşük aynı dönemde.
Evet, şöyle, yani kürk eski zamanların vazgeçilmez zaruri giyim malzemesindendir. Çuha, yünlü kumaş neyse kürk de odur. Ve avcılık yaygın, bu hayvanlar da çok avlandığı için kürk fiyatları da çok yüksek değildir. Bu da devreye göre tabii artar, düşer, hayvanlığına göre değişir ama yani umumiyetle çok kişi kürk alabilecek durumdadır.
Şimdi şunu söyleyelim, kürkten kastımız ne? Sadece postu için bir hayvanın öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Evet. Yani o çok büyük bir istisna, evet, çok pahalı şeyler. Ama mesela bir koyun, evet, bunun da işlenmiş,
tabii,
derisi,
doğru,
kürk gibi kullanılabiliyor.
Anadolu'da normal eti yenen hayvanların postu kürk olarak kullanılmaktadır veya ev döşemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak tabii İstanbul gibi mutena yerlerde eti yenmeyen hayvanlar, samur gibi, tilki gibi, bunların da postları kullanılmaktadır. Şeyleri de, etleri de bunun diğer vahşi hayvanların gıdası oluyor. Kürkü insanların işine yarıyor. Yani bazı hayvanlar kürkü için işe yarar. Bazıları hem eti hem kürkü. Yani koyun gibi dünyada insan bile yok. Yani koyun bir hayvan düşünün ki dünyada her şeyi işe yarıyor. Postu işe yarıyor. Yünleri işe yarıyor. Eti işe yarıyor. Boynuzu işe yarıyor. Bağırsakları, sakatatı işe yarıyor. Affedersiniz, gübresi işe yarıyor. Yani bir hayvan düşünün ki her şeyi işe yarıyor o hayvanın.
Biz onu çok işlediğimizde, kullandığımız için
mümkün
de olabilir.
Mümkün ama yani de, diğerleri öyle değil işte. Yani netice itibariyle pratikte böyle. Koyun, onun için insanlara koyun gibi faydalı olmak tavsiye edilir ahlak kitaplarında. Koyuna benzeyen insan, yani bu şey manada değil. Koyun gibi saf manasında değil. Herkese her şeyi bir insanın insanlığa faydalı olmalı.
Keşke olsa, doğru söylüyorsunuz. Dünyada insan kadar kirleten yok.
Yok, evet. İnsandan daha vahşi, evet, bir canlı yok. Şimdi bu kürk mecburi giymesi. O kadar soğuk evler, dediğim gibi soba yok, ocaklarda ısınılıyor, insanlar donuyor. Kürk giymek zorunda, mecbur, kadın, erkek, çocuk, herkes kürk giyer. Tabii herkes kürk alamaz ama çok kişi kürk alabilir. Çünkü kürk yaygın bir giysidir. Zinet değildir o zaman. Ve bunlar elbiselerin içine dikilir. Kadife, çuha, yün elbiselerin içine kürk dikilir. Süs olsun diye de bir parça dışarıya çıkartılır. Yani içinde kürk olduğu anlaşılsın diye.
Yani ısıtılacak tarafı
İçe gelir.
Yani küreyi ısıtmıyoruz. Evet. Kendince.
Yani padişahlar giyer, vezirler giyer, padişah herkes kürk giyer. Hatta Sultan İbrahim zamanı İstanbul'un en şiddetli kışlarının olduğu mevsimdir. Padişahın tahta indirme sebeplerinden biri de budur. O devir mesela samur devri olarak adlandırılır. Bilmeyen der ki padişah aptalca bir iptilaya uğramış, samurla giyilmiş, samura itibar edilmiş. Halbuki mecbur, ne giyecekler?
Yani bir samur giysi bir devleti çökertiyorsa o devlet, devlette başka şeyler aramak lazım.
Evet, yani çöksün.
Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırladık. Uğurluyoruz efendim. Umarım keyifli bir sohbet geçirmişizdir. Haftaya görüşmek üzere. İpek Yolu.